Ayrım 4. Çıplak kanser, Oya Kozlu. Sayfa 69. Kanser kontrol altında. Ekim 2008, Mayıs 2009. Radyoterapi tedavisi bitince, Amerika'daki doktorum Clifford Hudis'in tavsiyesi üzerine kemoterapi yerine hormon tedavisi denemeye karar verdik. Hormon ilaçları işe yaradı. Tümör göstergelerim düşmeye başladı. Yaklaşık 9 ay sürecek olan kanserin kontrol altında olduğu bir döneme girdim. Harika bir 9 ay oldu benim için. Enerjim yüksekti. Saçlarım vardı. Hastane bağımlılığım yoktu. Daha ne ister bir kanser hastası? Bol bol gezdiğim, seyahat ettiğim, sağlıklı olup da çalışmamanın keyfini çıkardığım bir dönem geçirdim. Güzel sonbahar günleri bitmeden 11 senedir gidemediğim Bodrum'a gitmeyi çok istedim. Sevgili eltim, kardeşim En Kozlu ile 29 Ekim okul tatilini fırsat bilerek birlikte Bodrum'a gittik. Sonbahar güneşinin tadını başka hiç kimsenin yüzmediği güzelim Hebil koyunda yüzerek çıkardık. Denize girdiğim zamanlar hariç korsemi hala kullanıyordum. Ilık sonbahar güneşinde geçirdiğimiz sakin günlerde yaşamın ne kadar vazgeçilmez, değerli ve güzel olduğunu tekrar tekrar hatırladım. Doğayı, denizi, batan güneşi içercesine içime çekip zor günlerde hatırlamak üzere hafızama iyice kazıdım. Tekrar zor ve ağrılı zamanlarım olduğunda yaşadığımız güzel anları, hafızama kazımış olduğum resimleri, tatları, kokuları gözümün önüne getirerek moral bulmak ve yaşama tutunmak için kullandım hep. Paris, Kasım 2008. Seyahatlerimden en unutulmaz olanlarından biri de Can, ben, çocuklar, kayınbiraderim Cem ve yeğenimiz Mehmet ile birlikte Kasım 2008'de yaptığımız kısa Paris gezisiydi. Can uzun süre Paris'te yaşamış, profesyonel müzisyen olmaya karar vermeden önce Sorbonne Üniversitesi'nde iktisat okumuş, üniversiteye giderken aynı zamanda bir konservatuvara da devam etmiş. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde epey zorluklarla dolu öğrencilik zamanları geçirmiş. Çocuklara okulunu göstermek, gençliğini geçirdiği şehrin havasını yaşatmak istiyordu. Eski bir Paris evinden dönüştürülmüş, çok orijinal bir apart otelde tüm aile birlikte kaldık. Paris'e ilk defa götürdüğümüz çocuklarımıza Louvre Müzesi'ni, Eiffel Kulesi, nehirde gezinti gibi temel Paris faaliyetlerini yaptırdık. Paris gezimize çıktığımızda hala çelik korsemi takıyordum. Ama korseyle uzun süredir rahatça yürüyebildiğim için hiçbir faaliyetten geri kalmadım. Hatta Eiffel Kulesi'ne çıkmak için çok uzun bir sıra olduğunu görünce hemen çelik korsemi görevliye göstererek sıra beklemeden çıkıverdik Eiffel'e. Senelerce önce henüz çocuklarımız yokken Can ile kaldığımız Esmeralda isimli oteli bulup çocuklara gösterdik ve önünde bir hatıra resmi çektirmeyi ihmal etmedik. Bu seyahat kırılan bel travmasını geride bırakmanın resmi dönüm noktası oldu. Kanserle yaşamak. Artık kanserle beraber yaşamayı öğrenmiş ve kabullenmiştim. Doktorumun bir benzetmesiyle ringdeki boksör ve rakibi gibiydik artık kanserle. Bir ben vuruyordum, bir o. Ama artık vuruşlarım daha korkusuz, güçlü ve bilinçliydi. Kanser atakları dalgalar halinde geliyor. Tümör göstergelerinin düşüş gösterdiği dönemlerde bedenim ve ruhum dinleniyor, güç topluyor. Göstergeler tekrar yükselmeye başlayınca yeni ilaca ve yan etkilerine alışıp kanseri alt etmeye çalışıyor bedenim. Gücümü topladıktan sonra bir yumruk daha geliyor. Yumruk beni sertlenmeyip yere yapıştırıyor. Sürünerek kalkıp tekrar ayakta durmaya, bir zaman sonra ringde zıplamaya başlıyorum tekrar. Derken tekrar bir yumruk geliyor ve döngü devam ediyor. Ayrıca tedavilerin yaşamımı, yaşam sevincimi, gündelik hayatımın akışını etkilememesi için zihinsel bir karar aldım. Kendimi acıyarak, başıma gelenleri üzülerek yaşamayı seçmeyecektim. Fiziksel ve duygusal sağlığıma her şeyden çok öncelik veriyor, herkesten sakınıyordum. Kanser kimliğime, benliğime hakim olmamalıydı. Ondan çok daha güçlü değilim ama ondan daha akıllı, çevik ve dirençli olmaya çalışıyorum. Kanserin acımasızlığına teslim olmak yerine bir şekilde kanserle beraber yaşamaya devam ediyordum. Zihinsel olarak böyle bir noktaya gelebilmek için çalıştım, yardım aldım, içsel yolculuklar yaptım. Çaresizliğimi, acımı, korkularımı kendime ve zaman zaman izin veren başkalarını ifade etmeye başladım. Ölüm fikri beni hüzünlendiriyor. Bu dünyada daha yapacak, bu dünyaya daha katacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerimle birlikte olamayacağım düşüncesi çok ağır ve hüzünlü. Bu gibi duygu ve düşüncelerimi ifade edebilmek beni zihinsel olarak güçlü tutuyor. Kendimi daha çok ifade ettikçe bedenim yaşamdan vazgeçmiş, azmini yitirmiş, kurban olmayı seçmiş olmanın tam tersine bir güçle kaynaklarını iyileşmeye ve güçlenmeye akıtıyor. Beni kanser tanımlamaz, onunla nasıl yaşadığım ve savaştığım tanımlar. Üçüncü radyoterapi, Mayıs 2009. Hormon ilacına başladıktan yaklaşık 9 ay sonra bu sefer sırtımda inceden bir ağrı başladı. Ağrı konusunda tecrübem çok artmıştı artık. Önemli ve önemsiz ağrıların farkını daha iyi anlıyordum. Kanserin yol açtığı ağrı ince bir sızı ile başlıyor, giderek artıyor. Dinlenince biraz azalıyor olmakla birlikte inatla devam eden bir ağrı. O ince ağrıyı aklımın bir tarafıyla hep takip ederken, Mayıs ayındaki kontrol öncesi annemle kısa bir Güney Fransa gezisi yapıverdik. Uçakla Nice'e gittik. Nisan ayının nazlı güneşi altında henüz turist akınına boğulmamış güzelim kıyıları dolaştık. Anneciğimle birlikte bol bol yürüyerek, otobüs ve trenleri kullanarak Monaco'ya kadar gittik. Her akşam otelin hemen önündeki denizin kordonunda dondurma yiyerek keyif yaptık. Dönüşümüzde yaptırdığım sintigrafi sonucu 11. torakal vertebrada yeni bir lezyon bulundu. Doktorum olası bir kırığı önlemek ve sızımı dindirmek için hemen radyoterapi olmamı istedi. Pusulamız tekrar Koz Yatağı Acıbadem Hastanesi, -4. kattaki radyoterapi ünitesine döndü. Tekrar doçent doktor Melahat Garip Ağaoğlu yönetiminde 10 dozluk bir tedaviden geçtim. Çok başında yakaladığımız bu yeni lezyonu kurutuverdik. Kaderime çoktan razı olmuştum. Tedavi, ağrı, ilaç, iğne, yorgunluk, hastane dışında kalan zamanlarımı beni en mutlu eden şekilde geçirmeye karar vermiştim bir kere. Moralimi, keyfimi, sağlığımı iyi tutmak için öncelikle üzüntülü, stresli her türlü olay ve kişiden uzak tutuyordum kendimi. Etrafımdan beklediğim tek şey sevgiydi. Sevgi ve anlayış göstermek onların işi, iyileşmek ve hayata tutunmak benim işimdi. Kötüye, olumsuza, hastalığa odaklanarak iyileşmem olanaksızdı. Elimde o gün, o an ne imkan, ne kadar enerji varsa şifa bulmak için kendimi kullanır olmuştum. Şükürler olsun, çocuklarım biraz daha büyüyüp olgunlaşmış ve bağımsız olmaya başlamışlardı. Çalışmamanın, fazladan sorumluluk taşımamanın keyfini yaşıyordum. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Nazım Hikmet. Doktor Hudis'i tekrar ziyaret ediyoruz. Yeğenimiz Bülent Kozlu, Haziran 2009'da Harvard Business School'dan yüksek lisans diplomasını alıyordu. Mezuniyet törenine beni de davet etti. Boston'a gitmişken New York'a da geçip geçen yıl göremediğim Doktor Hudis'e gitmeye karar verdik. Önce Anne ve Cem ile beraber Boston'a gittik. Orada Anne'in annesi Joe ve Mehmet Kozlu ile buluştuk. Bülent bize özenle planlamış olduğu bir 4 gün yaşattı. Diploma töreninin yanı sıra Bülent'in de içinde olduğu bazı öğrencilerin aldığı özel Baker Prize için okulun düzenlediği bir yemeğe katıldık. Yine Bülent'in organize ettiği yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir öğle yemeği yiyip birbirinden parlak arkadaşlarını tanıma fırsatını bulduk. Mezuniyetten sonra Dr. Hudis'e kontrola gitmek için Cem ile New York'a geçtik. Sevgili Tülinciğim de hazır ben oradayken New York'a gelmeye karar verdi. Doktor ziyaretinden sonra Cem İstanbul'a dönecek, Tülin ve ben de New York'ta gezip tozacaktık. Yani hem eğlence hem sağlık. Kanser hastasıyız, sırtımız sızlıyor, biraz çabuk yoruluyoruz diye eğlence ve gezmekten ödün vermeyecektik herhalde. Gazetelerin kullandığı "kanser savaşını kaybetti" cümlesini eskiden anlamazdım. Bu klişe hala hoşuma gitmemekle birlikte ne demek istediklerini artık biliyorum. Savaş, boks maçı, ne derseniz deyin, kanser kronik bir hastalık. Önemli olan maçı uzatmak, savaş sırasında insanlığınızı, iyi yaşam hakkınızı unutmamak ve unutturmamak. Doktor Hudis cin gibi sevimli, çok yüksek enerjili bir doktor. Biz onu tanıdıktan sonra Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Başkanı oldu. Randevuya Cem ile birlikte gittik. Cem elinde kalem kağıt, doktor görüşmelerinde not tutmayı hiç ihmal etmez. Randevudan önce aklınızda olan sorular mutlaka not alınmış olur. Ben heyecanlanıp da iyi dinleyemem, soracaklarımı unuturum falan diye her türlü önlemi alır. Görüşmemiz iyi geçti. O sırada aldığım hormon ilacı etkisini yitirirse alacağım başka hormon ilaçları olduğunu ve Doktor Kaban'la zaten iletişim içinde olduklarından endişe etmeme gerek olmadığını söyledi. Ekim-Aralık 2009 arası doktorum iki farklı hormon ilacı daha denedi. Fakat tümör göstergelerinin yükselmesi durmadı. Yani kanserli hücrelerde artış vardı. Arkadaşım Tarık Tüz'ün kanserli hücreler için kurbağa benzetmesi yapmıştı bir ara. Hoşuma giden bu benzetme aile sözlüğümüze girdi. Kurbağalar yine zıplamaya başladı. Başlarını vurmak gerek diyerek tam nerelerde zıpladıklarını bulmak üzere tetkiklere başladı. İkinci kemoterapi tedavisi. Ocak 2010. Tetkikler sonucu omurganın farklı noktalarında ve kalça kemiğinde yeni lezyonlar oluştuğu anlaşıldı. Hormon tedavisi faydasını yitirmişti. Kurbağaları şaşırtacak farklı bir tedaviye geçmemiz gerekiyordu. Boks eldivenlerini tekrar taktık. Doktorum farklı bir ilaç ile kemoterapi olmama karar verdi. Yine saçları döken bir ilaç verilecekti. Kış aylarında olduğumuz için kafamın ne kadar üşüyeceğini hatırladım ve titredim. Tabii hemen kendime saçlarımın dökülmesinin iyi bir şey olduğunu, tedavinin işe yaradığını gösterdiğini, ilaçların saçlarımla birlikte hızla büyüyen ve artan kanserli hücreleri de öldürdüğünü hatırlatıp içimi ferahlattım. Tetkikler, teşhis, ilaç kararı artık çok bildiğim süreçlerdi. Elbette özellikle tetkik sonuçlarını alırken heyecanlanıyordum. Kemiklerinde yeni lezyonlar bulunmasına şaşırmıyordum. Bulunacağını biliyordum. Hissettiğim ufak tefek sızılara duyarlı olduğum için adeta MR ve sintigrafi öncesi sonuçları kestirebiliyordum. Bu aşamada önemli olan kanserin akciğer, beyin, karaciğer gibi diğer organlara sıçramamasıydı. Kanserin bedenimdeki seyrini anlamıştım artık. Çok üzülecek veya çok sevinecek bir durum yoktu. Elimizde kansere yumruk atacak ilaç seçenekleri olduğunu biliyordum. Önemli olan ilaçların bana yaraması, şifa vermesiydi. Tersini de hiçbir zaman aklıma getirmedim. Doktorumun bana en iyi gelecek seçenekleri, yaşam kalitemi de gözeterek bulacağına güvenim sonsuzdu. Hastalığın seyrini takip etmek onun uzmanlık alanı ve göreviydi. Bana düşen ise yaşadığım her anın tadını çıkarmaktı. Bedenime ve ruhuma özen göstermek, üzüntü, stres, endişe, korku, kızgınlık, pişmanlık gibi olumsuz duygulara kapılmamak, olumsuz duyguları tetikleyen durum ve insanlardan uzak durmaktı benim görevim. Ali ve Ayşe'nin yarı yıl tatillerinde bir grup arkadaşımız ile kayağa gitmeyi planlıyorduk. Kemoterapi Ocak ayında başlayıp 2 haftada bir almama karar verdi doktorum. Tedavi takvimini de tatil planımızı engellemeyecek şekilde ayarladık. Ben artık kayak yapmıyordum ama ailecek eskiden yaptığımız gibi bir kayak tatili yapıyor olabilmek çok mutlu ediyordu beni. Her gün temiz dağ havasını ciğerleme doldurarak yürüyüş yaptım. Zaman zaman arkadaşlarım eşlik etti bana. Böylece yürüyüşlere sohbet de eklenmiş oldu. Bol yeme içmeli, keyifli, muhabbetli bir tatil geçirdik. Seyahate çıkmadan önce yavaş yavaş dökülen saçlarım, dağda hızla kafamı terk etmeye başladılar. Kalın saç mantları ve şapka kullanarak durumu idare ettim. Saç dökülmesi, burun kanaması, yorgunluk gibi yan etkiler keyfimi hiçbir şekilde kaçıramazdı. Can, çocuklarım, çok sevdiğim arkadaşlarım yanımdaydı. Harika bir kayak merkezindeydik. Şirketmetten başka bir şey yapılır mıydı? Bu sefer gerçek saçtan yapılan kalıcı peruk kullanmaya karar verdim. Kafanızın kalıbı çıkarılıp saç renginize uygun olarak size özel yapılan bu peruk çıplak kafaya yapıştırılıyor. Perukla yatıp kalkabiliyor, kendi saçınız gibi banyoya girip yıkanıyor ve kuaföre gidip şekil verdirebiliyorsunuz. Hiçbir zaman olmadığı kadar gür ve uzun saçlarım oldu böylelikle. Kuaförde farklı modeller yaptırarak takma ama gür saçlarımın çok keyfini çıkardım. 49 yaşıma girdiğim 2010 Şubat ayında sevgili arkadaşım Füsun benim için evinde harika bir doğum günü partisi düzenledi. Kız arkadaşlarımın benim isteğim üzerine pırıltılı elbiseler giyerek geldiği partide canlı Latin müziği çalındı, bol bol dans edildi. Sevgi, dostluk, kucaklaşma, samimiyet ve eğlence dolu yaş günü partim daha sonra zor zamanlarımda hep aklıma ve gözümün önüne gelerek yüzümü güldürdü ve yaşama tutunmam için bana güç verdi. Mart 2010'da 3 aydan beri aldığım kemoterapi ilaçlarının işe yaramadığı ortaya çıktı. Çok yükselmiş olan tümör göstergelerimde maalesef düşme olmuyordu. Saçları döken, tırnakları, kaşları uzatmayan o çok güçlü zehirler bu sefer kanseri kovalayamamışlardı. Saçları da bu sefer boşuna dökmüştük. 16 aylık kansersiz dönem. Nisan 2010, Ağustos 2011. Durumu değerlendiren doktorum Kerim Kaban, bu sefer ağızdan alınan yeni bir kemoterapi ilacına geçirdi beni. İlacı bir hafta alacak, bir hafta bırakacaktım. Ağız yoluyla alınan ilaçlar devreye girince hastane bağımlılığı da azalıyor. Bu kür mucize oldu benim için. Tümör göstergelerimin düşmeye başlamasıyla bu sefer kurbağaları sıkı bir şaplak attığımızı anladık. Hafif bir yorgunluk, avuçlarımda ve ayaklarımın altında kızarıklık ve kuruluk dışında hiçbir yan etki olmadan 16 ay boyunca kullandım. İksel odayı. İlacımı her sabah seve, koklaya ve bulanlara şükrederek içtim. Hastaneye sadece 15 günde bir kan tahlili yaptırmak için uğrar olmuştum. Yeni özgürlüğümün ilk kutlamasını can arkadaşlarım Bigo ve Gülgün'le hemen bir Floransa gezisi ayarlayarak yaptık. Bol muhabbetli, harika bir 4 gün geçirdik birlikte. Birbirimize anlatacak, konuşacak o kadar çok şeyimiz varmış ki. Girişte Frankfurt'tan aktarma yaparken muhabbete dalıp uçağı kaçırdık. Gece uçağına bekleme listesini aldılar bizi. Kaderimize razı olup, sohbetimizin de bozulmasına katiyen izin vermeyip saatlerin nasıl geçtiğini anlamadık. Kalkış zamanı yaklaşırken kafamdaki peruğu çıkarıp kızlarla birlikte kontuara gittik. Kel kafamı gören görevli durumu anladı ve uçağı ilk olarak bize aldılar. Kanserin getirdiği bazı avantajlar da var yani. Can bu duruma kanser kartını kullanmak diyor. İstenmedik bazı durumlardan kurtulmak için kullanılan güçlü bir bahane kartı. New York gezisi ve Doktor Hudes'i ziyaret. Ekim 2010. Doktorum Kerim Kaban her ilaç değişikliğinde veya diğer kritik kararlarında Doktor Hudes'in de fikrini alıyordu. Bu şekildeki bir işbirliğini kabul ettiği, benimle ilgili tüm gelişmeleri yazılı olarak Doktor Hudes'e de ilettiği için Kerim'e müteşekkirim. İkinci bir fikir almak her doktorun rahatlıkla kabul edeceği bir işbirliği değil. Bigo ve Gülgün ile birlikte bir New York programı yaptık. Böylece hem doktoruma gözükecektim hem de kızlarla güzel bir hafta geçirecektim. Kızlarla güle oynaya uçağa bindik. Bütün seyahatimiz de aynı şekilde neşe içinde geçti. Doktor Hudes'e giderken bu sefer yanımda Bigo vardı. Yapı olarak benden de iyimser olan, tamamen iyileşeceğime dair inancını hiç yitirmeyen 40 yıllık arkadaşım Bigo ile bunu da yaşayacağımız varmış demek. Doktor Hudes muayenesini yaptı. 6 aydan beri kullandığım ilacın işe yarıyor olmasının, bundan sonra alacağım farklı ilaçların da işe yarayacağının önce göstergesi olduğunu söyledi. Ayda bir, yine damardan aldığım kemik kuvvetlendirici ilacı artık 3 ayda bir almamı tavsiye etti. Bigo, bana çok iyi geldiğini tekrarlayıp, bu ilacı daha ne kadar kullanabileceğimi sordu. Matematiği çok güçlü olan, olayları sayılarla anlamayı seven sevgili arkadaşıma doktorun cevabı, bu işlerde kesinlik yoktur ama 15 yıl bile alan hastam var, oldu. Yaşasın. Bizim de hedefimiz bu ilacı en az 15 yıl daha kullanmak olmalı diyerek sevinç içinde ayrıldık hastaneden. Hemen Gülgün ile daha önce kararlaştırdığımız restoranda buluştuk. Güzel bir öğle yemeği ve samimi bir sohbetle güzel günümüzü ve bu olumlu haberi kutladık. Grup terapisi. New York'a gitmeden hemen önce bütün kitaplarını zamanında zevkle okumuş olduğum, tanışmayı çok arzu ettiğim sevgili Leyla Navarro'nun Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Nirengi'den bir e-mail geldi. Leyla Hanım önderliğinde Ekim ayında başlatacakları yeni bir terapi grubunun haberiydi gelen not. Adeta böyle bir dürtü bekliyormuşum gibi hemen telefon açtım Nirengi'ye ve yeni gruba katılmak istediğimi söyledim. Leyla Hanım ile bir ön görüşme yaptıktan sonra daha da emin olarak kararımı kesinleştirdim. Hastalığın başındaki ilk denemelerin hüsranından sonra tekrar terapotik bir sürece girmek isteğimin nedeni Leyla Hanım'ın ismi ve cismi olmuştu. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ekim 2010, Mayıs 2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak her salı bir araya geldiğim terapi grubundan çok faydalandım. Daha önce hiç tanımadığım 5 kişiyle derinlerimi paylaştım, onları dinledim, fikirlerini, görüşlerini, eleştirilerini, desteklerini aldım. Terapi grubuna katılmak isterken, o zaman fark etmediğim, daha sonra anladığım ihtiyacımın duyarlılığımı yitirmemek olduğunu gördüm. Ölümcül bir hastalıkla yaşar, uğraşırken, diğer insanların dertleri, sorunları tek hafif ve sıradan gelmeye başlıyor insana. Kendi derdime düşüp, eşimi, çocuklarımı, arkadaşlarımı dinlemeyi, anlamayı bıraktığımı ve bir yerde duyarsızlaştığımı fark edip çözüm arayışına girmişim demek. Terapi grubum sayesinde tekrar dinleme, anlama, empati gösterme isteğim geri geldi. Derin, anlamlı, saygılı ilişkiler kurmanın verdiği hazzı tekrar yakalamış oldum. Kafam karıştığında, bunaldığımda, ilişkilerimde anlamadığım, çözemediğim durumlarla karşılaştığımda Leyla Hanım elimden tutup şefkat ile rehberlik yapar bana. Annemde arayıp bulamadığım bilgeliğin kaynağıdır benim için. 4. Radyoterapi, Nisan 2011. Doktorum Kerim Kaban, Ocak 2011'de 8 yıldır çalıştığı Acıbadem Koz Yatağı Hastanesi'nden ayrıldı ve VKV Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 4 yıldan beri tedavi görmekte olduğum, birçok doktorun ve hemşiresinden hademesine kadar birçok personelini çok iyi tanıdığım ve hatta dost olduğum ortamdan ayrılmak bana ilk başta çok zor geldi. Diğer taraftan Amerikan Hastanesi Avrupa yakasında ve şehrin ortasında olduğundan benim için her açıdan daha rahat ve kullanışlı oldu. Hastanenin sistemine de kısa zamanda alıştım. Çok tecrübeli hemşire ekibi, doktor ve hasta arasında koordinasyon sağlayan asistanları sayesinde burada çok rahat ettim. Canım, hastanenin yakınından bile geçemeyecek kadar tükendiği ve havlu attığı bir dönemde hastanenin her yönüyle destekleyici ortamı beni ayakta tuttu, yalnızlığıma merhem oldu. Kuyruk sokumu ve boynumda noktasal sızı başlamıştı. MR ve sintigrafi çekiminden sonra doktorum radyoterapi yapılmasına karar verdi. İki bölge birden aynı seansta ışınlanacaktı. Boyun radyoterapisi için başımın kalıbı çıkarılarak bir maske üretildi. Omuzlarımdan başlayarak üst gövdemi ve başımı ışınlanma süresinde sabit tutmak için yapılan bu maske ve altında kalan üst gövdem tedavi masasına sabitleniyordu. Kuzuların Sessizliği filminde etrafındakileri ısırmasın diye Cani Hannibal'a takılan maskeyi anımsıyordum her seferinde. Radyoterapi odasında üzerinde değişik isimler yazılı diğer maskelerle birlikte her gün sahibini bekliyordu benim maske. 4 hafta yani 20 dozluk bir tedavi aldım bu sefer. Nişantaşı merkezi bir yer olduğundan tedavi öncesi ve sonrası arkadaşlarımla buluşup kahve çay eşliğinde muhabbet edip moralimi iyi tuttum. Sanki her seferinde Nişantaşı'na tedavi için değil de sosyalleşmeye gidiyormuşum gibi oldu. Boyun bölgesine arka ve önden verilen ışın tedavisi sonuna doğru boğazımı iyice tahriş etti. Tedavi bitiminden sonra 3-4 hafta yiyip içmekte, hatta konuşmakta çok zorlandığımı hatırlıyorum. İlkokula başlamadan önce bademciklerim alınmıştı ve mecburen bol bol dondurma yemiştim. Bu sefer de aynı şekilde mecburen dondurma diyetine girmek zorunda kaldım. Yeniden kemoterapi. Eylül 2011. Güzel New York gezimizden bir yıl sonra 2011 Eylül ayında kan tahlili yoluyla takip edilen tümör göstergelerimin tekrar yükselmeye başlamasıyla 1,5 yıldan beri ağızdan aldığım kemoterapi ilacının artık şifa olmadığını anladık. Doktor Hudis'in verdiği örnekteki gibi 15 yıl kullanamayacaktım ne yazık ki. Doktorum bu sefer damar yoluyla verilecek farklı bir kemoterapi ilacına geçmeye karar verince tekrar haftalık hastane ziyaretlerim başlamış oldu. Bu sefer verilen ilaç beni ilk başlarda çok yormadı. Saçlarım bir miktar döküldü ve inceldi ama kel kalmadım. Doktorum kan değerlerimi tabii çok yakından takip ediyordu. Lökositlerim çok düştüğünde bir haftalık molalar vererek bütün kış devam ettik tedaviye. 3 kere de kan nakli yapıldı. Onun dışında yine de çok iyi tolere ettiğim bir tedavi oldu bu. Kan sayımlarımın iyi çıkması, yani ilacımı almama engel olmaması için zihinsel olarak hep konsantre olmaya çalıştım. Meditasyonla birlikte gözümün önüne hep iyileşmiş kan değerlerini getirerek yaptığım bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 4. ayrımın sonu, sayfa 92.